sesler. Her gün kulağımızı dolduran sesler. Kapıyı çalan kim acaba? Ya şu trafiğin sesi? Ofis orkestrasının sesi de aşağı yukarı şöyle bir şeydir. Okuldan çıkış sesi. En sevdiğim. Of, ev işleri de bitmek bilmiyor. Aman, bırak biraz dağınık kalsın. Olmaz. Ya başınıza bir iş gelirse eve gelenler ne pismiş demesinler. Sahi kim bunu diyecek olanlar? Şu aç kedinin sesi sadece benim kulağıma mı geliyor? Çantasında kedi maması taşıyanlar, ne güzelsiniz. Sporu ihmal etmeyenler, size de merhaba. Akşam yemeğinde ne var? Ustam, kolay gelsin. Hepinizi duyuyorum. Siz beni duyuyor musunuz? Zekirdek başlıyor. Efendim duydunuz zilin sesini, Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek başladı, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Üzeri radyo programımıza Zekirdek'te işinizden bahsedeceğiz. Yaptığınız işle ilgili konuşacağız. İşinizin sizi zorlayan, hırpalayan, üzen, yıpratan taraflarından bahsedeceğiz. İşimin zor yanı şudur dediğiniz ne varsa buyurunuz. Bekliyoruz. Twitter, Instagram hesabımız Zeki Kayağan. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. 0532 172 52 32. İşimin zor yanı konu başlığımız, etiketimiz. Hoş geldiniz.
Yastığım, çizdiğim, içimdeki düşlerim silinmiyor, sönmüyor, ateş gibi hislerim. Senle ben aynıyız, belki de bambaşkayız. Ne fark eder, ne fark eder, güneş bizi öpsün yeter. Bazen dünyam zorluklarla, yalnızlıkla ağlar.
Düşürmem düşlerimi. İşimin zor yanı tabii ki de insanlar. İnsanlarla birebir muhatap olmayacağım bir iş istiyor demiş Tuğba Hanım göndermiş efendim Twitter'dan. İşimin zor yanı muhasebeciyim. Patronumun gelip gidip bilgisayarıma bakması, bugün planın ne diye sorması, şu an ne iş yapıyorsun demesi ve benim mesleğimle alakalı olmayan şeyleri sorup cevap beklemesi beni gerçekten çok zorluyor demişler efendim. İşimin zor yanı öğrenciyim. Teneffüsler çok kısa demiş. Deniz Ege haklı efendim. İşimin zor yanı 3 vardiya olması. Kim çıkardı bu vardiya sistemini? Bursa'dan Şenol. Yavaş yavaş yatan. Ankara'da fırıncıyım. 33 senedir bu işi yapıyorum. En zor yanı sabah 5'te kalkmak demiş. Ahmet Bey göndermiş efendim. Kolay gelsin, emeğinize sağlık. Merhaba, İstanbul'dan Hatice Nihal Hanım efendi. İrlanda'dan çiftçi Hasan. Of, çayınız ne güzel görünüyor. Sevgili Zeki, benim değil de eşimin işinin zor yanı giyim firmasında, ki bu bilinen firma, öte yandan söylemiyorum adını burada. Reklam bölümünde çalışıyor, yeri geliyor AVM içinde, yeri geliyor Vinç Tepesi'nde, yeri geliyor Anadolu'ya mağazalara gidiyor. Elinde falçata afişleri kesmek, küçültmek için kullanıyor. Geçenlerde bir yerden düşmüş belki... Geçenlerde bir yerde düşmüş belli ki, iş yerinden istemiş. Nasıl kaybedersin o falçatayı, kaç lira biliyor musun demişler. 200 liraymış. Ne diyeyim, ağzım açık kaldı demiş. 11 yıldır orada çalışan bir emekçileri için bir falçatanın lafını ediyorlar demişler efendim. Ederler efendim, ederler. Ederler bu arada, hiç sevdiğim bir firma değildir benim. Özellikle gökkuşağını bile yasaklamaları, kıyafetlerinde gökkuşağı renklerini çıkarmaları ve bununla ilgili de açıklama yapmaları. Zaten ürünlerini de beğenmiyordum da, bir kıyafet firmasının gökkuşağı ile kavgasını duyunca da güldüm geçtim. Demek ki sadece gökkuşağı değil, işçinin falçatası da sorun oluyormuş. Yaşasın gökkuşağı, yaşasın alın teri diyelim ve devam edelim. Gün gelip bazı değerler değiştiğinde, bazı kavramlar yerine oturduğunda, emin olun dükkanların her tarafını gökkuşağı stickerlarıyla dolduracak olanlar da ilk kendileri olacaktır. Ellerinden gelse gökkuşağı görünmesin diye gökyüzüne branda gelecek olanlar var. İşimin zor yanı, mesaimin hiç bitmemesi. Aşk yeniden. Nevper Hanım, ev hanımı deyip bizi yiyorlar demişler. Gibi bir aşk yeniden. Rüzgarlı bir akşam. İşimin zor yanı, ruh sağlığı hastanesinde hemşirelik yapıyor olmam. Sabrım o kadar sınıyorlar ki evde çocuklarıma sabrım kalmıyor demiş. Aşk. 24 saatlik nöbette başıma ne geleceği belli değil. Gibi aşk yeniden. Her an darba, hakarete maruz kalabiliyoruz demiş Gamze Hanım. Kolay gelsin efendim. Bir masal gibi. İşimin zor yanı, öğretmenliği bizden iyi bilen veliler demiş. Öğretmenim notu düşmüş. Tabii canım, kimisi öğretmenliği öğretmenden iyi bilir. Kimisi hekimliği hekimden iyi bilir. Yıldızlar tutuşurken geceli. Kimisi madenciliği. Kimisi radyo programcılığını. ...32 yaşında inşaat mühendisiyim... ...erkek egemen sektörde... ...hem genç hem kadın olmak çok zor... ...usta, müteahhit, erkek meslektaşlarımız... ...herkes bizden çok daha fazla biliyor... ...tüm kadın meslektaşlarıma... ...kolaylıklar diliyor demiş... ...Selcan Hanım göndermiş... ...tabii yahu siz matematikte... ...fizikte hareket edeceksiniz... ...ne vallahi sen ya... ...karanlıkta bir gül açarken...
Aşk yeniden bitti artık bu son derken, aşk yeniden aynı sularda yüzerken, aşk yeniden rüya gibi bir yaz geçerken. Gözlerim doluyor aşkımın şiddetinden, ağlamak istiyorum. Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden, kendimden taşıyorum. Aşk yeniden unutulmuş yemin gibi, aşk yeniden hem tanıdık hem yeni, aşk yeniden.
Üniversite mezunu bir bilgisayar teknisyeniyim ama şu an konfeksiyon işçisi olarak çalışıyorum. İşimin tek güzel yanı, kendi paçalarımı kendim yapabiliyorum. Pardon.
Karşıdan bakınca.
Rehber öğretmenim, işimin zor yanı çözümü kendinde değil de
görünür
çevre faktörlerde arayan veliler demişler efendim.
Biraz soğuk, biraz uzak, biraz havacı, biraz tuzak. Sadece bir tık yaklaşsan yanıma, bir tık, bir tık, bir tık.
İtalyanca tercümanım, işimin zor yanı somut bir şey satmadığımız için hafife alınmak. Alelacele çağırırlar, 10 dakika konuşup halleder size. 10 dakika konuştun, bu kadar değil de şu kadar versek olur mu derler. Yahu beden diliyle konuşsaydın o zaman, çağırma o zaman kardeşim demiş. Bir tık, bir tık, bir tık. Profesöre de 10 dakika muayene oluyorsun, belli bir fiyatı var demiş. Bu da benim işim. Çok hafif alıyorsan git kendin öğren, kendin konuş İtalyanlarla demiş Tuğba Hanım. Sinirlenmiş efendim, haklı.
Yaklaşsan yanıma, bir tık, bir tık, bir tık. Bıraksan kendini akşama, bir tık, bir tık. Ne kaçırdığını bilsen ölürdün. Ateşe yanına yak yürürdün. Gözün hiç...
İşimin zor yanı günde 50 kişiyle görüşüp teklif vermek, para almak demiş. Alev Hanım Twitter'dan.
Ateşe yanına yak yürürdün. Gözün hiç kimseyi gör.
Merhaba, ben İzmir'den Doktor Utku. Sanırım işimin zor yanını anladınız demişler efendim.
Sen yanıma bir tık, bir tık, bir tık.
Evet, ben derinden biliyorum, çok yakından biliyorum. Hatta bununla ilgili zaman zaman tepki alıyorum.
Bıraksan kendimi akşama, bir tık.
Girin bakın, sağda solda beni doktor hayranı olmakla eleştirirler. Haklılardır.
Ateş...
Bu bir, yani eleştirel yaklaşım mıdır? Olabilir.
Gözün hiçbir şey gör...
Seviyorum, ne yapayım? Çok faydasını gördüm. Faydacı bir insan değilimdir ama yani yaptıklarını, ettiklerini, emeklerini gördükçe takdir etmemek mümkün değil. Çabalarını, alın terini, emeğini hakçasına kattığında her meslek çok değerli, çok kıymetli elbette. Fakat bir de sağlığımızı emanet ettiğimizi düşününce çok daha fazlalaşıyor, çok daha büyüyor gözümde. Fakat ben buradan hekimlere de sistemlerimi iletiyorum zaman zaman. Kendileri birebir konuşuyorlar da söylüyorum. Ya diyorum ki hep ben konuşuyorum. hep ben konuşuyorum ve beni yalnız bırakıyorsunuz. Siz konuşmuyorsunuz ve ben abartıyorum gibi geliyor. Katılın siz de konuşun. Mesela diyor ki Utku, Doktor Utku, işimin zor yanı doktor olmam zannederim, anladınız diyor. Ya anlatın işte. Niye siz konuşmuyorsunuz arkadaşlar? Sonra bazen ben bunları uyduruyormuşum gibi geliyor kimilerine. Çok derin, çok sert tartışmalara giriyorum. O kadar sert ki bazen kırıcı olabiliyorum. Çünkü tahammül edemiyorum ya. Cehalete tahammülüm yok. Siz katılın, siz konuşun. Yediğiniz dayağı anlatın. Başınıza gelen anlatın. Tuttuğunuz nöbetleri anlatın. Yani sağda solda duyulanların bir ya da okunanların kelimelerden ibaret olmadığını anlasınlar. Huniler grubu görüyorum yazdıklarınızı bu arada. Bana da aranızdaki hekim arkadaşlarım grupta yazdıklarınızı ilettiler bu arada. Hepsini okudum. Teşekkür ederim yazdığınız tüm güzel ifadeler için. Ama kendi aranızda konuşmayın. Bak burada hoca gibi oldum ama öğretmen gibi. Tenhada konuşmayın. Gelin burada konuşun. Birbirinize değil bize konuşun. Karşı gelmez. Sen bir şans versen sırtım yere gelmez. Yarım bıraktım. Hekim dinleyicilerim, hekim arkadaşlarım bana sürekli teşekkür ediyor. Estağfurullah, ne demek, teşekküre değmez de. Biz sizlere teşekkür etmeliyiz. Ama susmayın, konuşun. Kendi içinizde birbirinize WhatsApp gruplarından gönderdiğiniz mesajların, kendi Facebook gruplarınızda, Instagram gruplarınıza yazdıklarınızın, kendinizi motive etmek ya da demotive etmek anlamında bir anlamı olabilir. Ama buradan herkese duyururuz. Sitemim bu kadardır efendim. İşimin zor yanı, o kadar hayvan sever biri olarak hiçbir hayvan sevmeyenle çalışmak demiş. Aynur Hanım göndermiş efendim. Meral Hocam selamlar, Doktor Meral Sözen. Türk dili ve edebiyatı mezunu bir terziyim. İşimin zor yanı tek başıma işleri yetiştirmekte zorlanmak. Yanıma başkasını da alamıyorum maliyetlerden dolayı. Affedersin, it gibi çalışıyor demiş. Efendim affetmem, niye affedeyim, niye böyle bir şey söylüyorsunuz yani. Ben köpekleri çok severim. İti de bir canlıyı küçümsemek olarak alırım. Ve köpek deyince de affedilecek bir şey yoktur. Bu gezegene köpek olarak da gelebilirdik, solucan olarak da gelebilirdik. Ben böyle bakarım. Bunlar hep bilinçaltı işte. Affedersin it gibi çalıyor. Affedersin it, affedersin köpek, affedersin eşek. Kimisi de şey demişti ya, affedersin Ermeni, affedersin... Affedersin Alevi demişti değil mi? Hep bilinçaltı işte bunlar. Bilinçaltı aslında kendini affetmediğini, bu kavramlara verdiği önemi ya da önemsizliği gösteriyor. Bilinçaltı, bunlar hep bilinçaltı işte. İşimin zor yanı, 5-10 dakika arayla hasta bakmaya zorlayan sistem demiş Doktor Yeşim Hanım göndermiş efendim. Doktor Süheyla, işimin zor yanı can güvenliğimin olmaması. Mesleğim adına yaptığım fedakarlıkların hiçe sayılması demiş. A acil hekimiyim Zekicim. İşimin zor yanı acil hekim olmak demiş.
Her oldu bir sana olmadı hayret. Sen gerine gerine dolaşırken.
Zeki Bey, biz doktorlar konuşmaya çekiniyoruz. Her an mobbinge maruz kalabiliriz. Efendim ben de mobbinge maruz kalıyorum. Kalmaz olur muyum?
Yoldan çıkınca.
Ama işimin zor yanı söyleyeyim. Asistanken 36 saat nöbet, 12 saat uyuma döngüsüyle 2 yıl çalıştım ve çocuğumun bebekliğini hatırlamıyorum demiş. Acilde 24 saatte tek başına 1000 çocuk hastane muayenesi. Bak 24 saatte 1000 çocuk nasıl ya? Bilgisayar başına reçete yazarken bilincimin gitmesi ve uyuyakalmam demiş. Ama biz bunları isteyerek ve severek yapıyoruz. Tek istediğimiz saygı ve sevgi demiş. Ben buradan diyorum ki artık bunu sevgiyle yapmanız muhakkak. İkinizi sevmeniz, yani bir kere Hipokrat andı denilen bir gerçek var. Ama ben bu sisteme saygı duymazdım hekim olsaydım. Yani bana 24 saatte 1000 hasta denk getirecek sisteme ben saygı duymazdım açıkçası. Ben de insanım, ben de gereğince işimi yapmalıyım. Dikkat çok önemli. Bir hastama dalgınlıkla yanlış yaklaşımda bulunsam istenmeyen birçok sonuç ortaya çıkabilir. Uzman çavuşum, işimin zor yanı bir kişinin iki dudağının arasında yaşamak demiş. Nasıl yani? Birazdan dinleyicilerimiz burada olacaklar. 0216 987 52 32 canların numarası 0216 987 52 32. Öncelikle teşekkür ederim Zeki Bey. Maalesef artık insanlar onların iyiliği için söylediğimiz şeyleri bile yanlış yorumluyorlar. Bir şekilde doktor ve hastaları birbirine düşman konumuna getirdiler. Umarım doğru iletişimde aşarız zamanı gelince bunları demiş. Umarız efendim. Yani zaten sorun sistemde. Bir bak dün bunu anlatmaya çalışıyorum ama programda son anlarıydı. Çok sıkışıktı. Hatta bazı tanıtımları giremedim bile o dün akşam üzeri uzayan tartışmada.
Yeşil çay bahçeleri, yeşil çay bahçeleri, yeşil çay bahçe. Çay filizi toplayıp eştemalli kızlar.
Baktığınız zaman sistemdeki sorunlar paydaşları karşı karşıya getiriyor. İşte ev sahibi kiracı ilişkisi. Yani enflasyon almış başına gitmiş. Ev sahibine diyor ki sistem %25'ten fazla zam yapamazsın. E tamam da. Sadece o evin kirasıyla geçinmek durumunda olan bir vatandaş var. Bir emekli teyzemiz, amcamız var. E ne yapacak o şimdi? Peynirin fiyatına bak ne olmuş? Etin, sütün fiyatına bak ne olmuş? Elektriğe, doğalgaza bak. %25 mi arttı bunlar? Ya da kendisi de kirada olan ama kira geliri elde eden var. Kendi ev sahibi kendisine %100'ün üzerinde zam yapmış ama sistem öyle bir yerden yakalamış ki bu kişi diyor ki sen %25'ten fazla yapamazsın. Niye? Çünkü sen 5 yıl içerisinde verdin ama senin kirada oturduğun evde 5 yıl üzerinde kiracı olduğun için o yüzden senin kiran %100'ün üzerinde. Neyse işte ev sahibi raiç bedelince artırabilir. Burada bir kural koysana, korusana. İşte mesela tek evi olan, iki evi olan gibi ayrımlar yapsa yok %25'in üzerinde yapamazsın. Mağduriyet ne olacak? Ne yaparsanız yapın. Bir bakıyorsunuz ev sahibi kiracı kavgaları. Sistem ev sahibiyle kiracıyı karşı karşıya getirmek durumda. Ev sahibi gidiyor, kirayı verdiği evin kapısını kırıyor. Böyle şey olur mu? Kiracı ev sahibinin gırtlağını sıkıyor. Böyle şey olur mu? Peki bu sistemi oluşturanlar nerede? Onlar niye ortada yok? Bir bakıyorsun marketlere kızıyorlar, marketlere. Marketlere kızıyorlar, müşteri gidiyor kasadaki görevliye bağırıyor. Bu etin fiyatı bu olur mu? Sütün peynirin fiyatı bu, siz ne yapıyorsunuz diyor. Nereden diyor bunları, nereden duyuyor bunları? Nasıl doluyor vatandaş, nasıl doluyor müşteri? Kasadaki görevli ne yapsın, marketteki görevli ne yapsın? Sistem ortada yok. Müşteriyle market çalışanını karşı karşıya getiren sistemin söyleyeceği hiçbir şey yok. Biz o marketlerin yanına gelirsek var ya işte onlar şöyle şöyle onlar görecekler gününü gibi parmak sallanıyor marketlere. Bugün marketlerden birinin icra kurulu üyesi çıktı konuştu, Galip Aykaç. Diyor ki sektörde kar oranı en fazla %4, biz en fazla %4 kazanıyoruz diyor. hiç kar etmesek bile hadi bunu da almayalım diyor. Bu %4 karı da yapmayalım diyor. Enflasyon yine düşmez diyor. Domatesi tarladan 0 liraya alsak rafa getirene kadar maliyeti 7,5 lira. Bakın 0 liraya aldığımız domatesi rafa getirdiğimiz zaman diyor 7,5 lira oluyor. Sebzenin %85'i marketler dışında satılıyor. Sebze enflasyonun sebebi nasıl biz olabiliriz? Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmeyecekler demiş. Biraz sert konuşmuş. Aslında gerçeği söylemiş. Gerçek olunca sert oluyor ya, o yüzden. E ne oldu, sistemler sistem yok. Hekim hasta hasta yakın ilişkisi. Bakın dinleyicimiz yazdı ya, diyor 1000 hasta görmek durumunda kaldım diyor ya. Şimdi 1000 hastaya nasıl yetsin, 24 saati böl. Nasıl yetebilir? Öte yandan hasta diyor ki bana bakmıyor. Bir dakika baktı. Soru sordum, yanıt vermedi. İşim var dedi, gitti. Beni tersledi, beni azarladı. 1000 hasta düşmüş üstüne. 1000 hasta. Sistem nerede? Sistem yok. Ben de diyorum ki bu problemin paydaşlarına, hekimine, hastasına, kiracısına, ev sahibine, marketine, müşterisine. Ya birbirinize girmeyin. Birbirinize düşman kesilmeyin. Birbirinize bir alıp veremediğiniz yok. Ben bunu demem rağmen hala diyor ki sen anlamıyorsun. Sen doktorlar böyle yapıyor, doktoru ya. Hala bu şekilde anlayan var. Cahil işte. Cahile ne anlatacaksın? Cahile hiçbir şey anlatamıyorsun ki. Ben gittim de cilt doktoru bana onu yaptı şöyle. Ya kaç hasta görmüş, düşündün mü? Niye o hale gelmiş? Sebeple ilgilenmek yok. Ne var? Sonuç var. Ben sonuca bakarım diyor sadece. Bin hasta mı? Bin hastaya baksın. Evet, ama bana da bir saat baksın. Tüm sorularıma da yanıt versin ama benle ilgilensin. Bin hastaya da baksın ama. Ha, oldu. Bakın artık taraflar konuşuyorlar. Marketler konuşuyor. Marketlerin yöneticileri konuşuyorlar. Vatandaş da konuşacak. Doktor da konuşacak. Hasta da konuşacak ama sistemle ilgili konuşacak. Ben burada tarafların birbirini suçlamasına müsaade etmemeye çalışıyorum. Hani o film sahnesinde olduğu gibi. Durun, siz evlenemezsiniz, kardeşsiniz diye giriyor ya içeriye birisi, nikah basıyor. İşte durum aynen böyle. Durun, siz kavga edemezsiniz ya. Siz aynı problemlerin paydaşlarısınız. Sorun sizde değil. Niye anlamıyorsunuz bunu? Sistem sizi birbirine düşürmüş, kenara geçmiş, öyle bekliyor. Bir ara veriyoruz, sonrasında geliyoruz efendim. İşinizin zor yanından bahsediyoruz. Nedir işinizin zor yanı? 0216 987 52 32 canlı yayın numarası. 0216 987 52 32 reklamlardan sonra buradayız. Çut.
Çok düşünüyor, uçurup uçurup göklerde mutluluktan ürkütüyor. Söz geçmiyor bu kalbe, aşk çarptı mucize bende. İçtiğim su halbuki sarhoşum çok fena hem de.
Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek devam ediyor efendim. İşinizin zor yanı nedir? Konumuz bu. Zeki, sağlık ocağından içeri girdin mi hiç sorusu gelmiş. Ben bu soru içerisindeki art niyeti de seziyorum. Bu şey demek aslında, yani senin tuzun korur, sen ne anlayacaksın? Geliyor bu zamanda. Sen hiç devlet hastanesine gittin mi? Tabii senin tuzun korur. Sen sağlık ocağından içeri girdin mi? Elbette girdim. Elbette giriyorum. Ayrıca sağlık ocağından ya da devlet hastanesine içeri girdiğim zaman oradaki sorunun ya da sorunların sebebinin de hekimler, sağlık çalışanları olmadığını biliyorum. Bunları bilerek giriyorum.
Beni benden çok düşünüyor, uçurup uçurup göklerde mutluluktan ürkütüyor.
Bakın bir MS hastam var. Çok soruyorsunuz, çok merak ediyorsunuz söyleyeyim. Ve devlet hastanesi tedavisini sürdürüyoruz.
Size bende içtiğim su halbuki sarhoşum çok fena
hem. Tedavi hazırlanması var, tedavi alması var. Orada saatler geçiriyorsunuz. Bir süre önce de babamı amansız bir hastalıktan dolayı kaybettim. Bilen biliyordur, bilmeyenler için de çok önemi olmayabilir ama yani ne olduğunu ne bittiğini çok iyi biliyorum. Kapısında beklemenin, orada durmanın, insanların gerginliğinin, o gerginliğe sebep olanın hekim olmadığını biliyorum. İnsanları orada kapısının önünde doktorun, bekletenin hekim olmadığını, biz dışarıda beklerken hekimin içeride ha ha ha ho ho ho diye gülmediğini biliyorum bu arada. Bunların farkında olarak biliyorum ve gidiyorum. Ne oldu şimdi? Evet, bir gittim, biliyorum. Ne oldu şimdi yani, ne olacak? Siz şu tavrınızdan bir vazgeçin, vazgeçin. Şu art niyeti tavrınızdan vazgeçin. Şu senin tuzun kuru ifadelerinden bir vazgeçin ya. Bir gün bu ülkede çalışacak hekim bulamazsınız. Merhaba, hoş geldiniz. İyi akşamlar.
Merhabalar, iyi akşamlar.
Buyurun, tanıyalım efendim sizi.
Ben İstanbul'dan 38 yıllık Beyza Berde Doğan.
Buyurun.
Ben bizi anladığınız için, yeri geldiğinde bizden daha çok bizim hakkımızı savunduğunuz için size müteşekkir bir meslek grubu olan hekimlerden birisiyim. Hı hı. 14 yıllık bir hekimim. Hı hı. Çocuk metabolizma hastalıkları yan dal uzman doktoruyum.
Uf, çok değerli, evet. Aha.
Sağ olun. Şöyle, işim gereği nadir hastalıklarla uğraşıyorum. Yani tanı konulması oldukça zor hastalıklarla uğraşıyorum.
Hocam, sizin gibi Türkiye'de kaç kişi var?
Bu şekilde alanın uzman 50 kişi var yaklaşık.
50 kişi, bakın Türkiye'de 50 kişi var. Yani koca ülkede bu anlamda 50 uzmanımız var. Evet, buyurun.
Yani dolayısıyla her ile bir hekim maalesef düşemiyor. Bazı bölgelerimizde sadece bu alanda çalışan bir hekim arkadaşımız var.
Tabii bazı illerde ortak. Mesela diyelim ki Rize, Trabzon, sağına soluna, Erzurum'da daha dedim aşağı. Bir ilde hoca olabiliyor, doktor olabiliyor ve illerden gidiliyor. Ve sen gidip bu hekime zarar veriyorsun. Niye burada kuyruk var, içeri girmiyor musun, burada bilmem ne. Niye sisteme kızmıyorsun? Niye hekime kızıyorsun? Evet, buyurun.
İşte maalesef, evet. Şöyle, bu alanda da evet, hep ben klinisyen olarak çalıştım. 14 yıldır da böyle çalışıyorum. Yani ne demek? İşte polikliniklerde hasta baktım. Acil servislerde hasta bakıyorum. Ya da işte serviste hasta takip ediyorum. Ama 3 gün önce itibariyle artık mevcut bu bahsettiğimiz birçok konuştuğumuz sebepler yüzünden 3 gün önce istifa ettim mesleğimden.
Hadi bakalım, düştü 49'a, ne yapacaksınız şimdi? Evet, buyurun.
Yani ben çok şeyler hayal etmiştim. Çok büyük hayal kırıklığına uğradım bu anlamda. Ve de bu kararı vardığım, hani bu kararımı artık hayata geçirdiğim gün itibariyle böyle bir hafifleyeceğimi düşünmüştüm ama hiç öyle olmadı. Böyle 3-4 saat boyunca, hatta o süre uçaktaydım. Hı hı. Bir ağlama böyle beni tuttu. Nasıl bir duygusal boşanma yaşadım. Yani bunu şöyle anlatayım. Neye ağladım derseniz, bundan önceki böyle yaşadığım sıkıntılara, işte uğradığım, haksız yere uğradığım hakaretler, bana uygulanan fiziksel, psikolojik şiddetler, hı hı, böyle uykusuz, yorgun geceler, günler, böyle 36 saat süren nöbetler, ki çoğunda bilirim bir saat böyle oturabildiysem, 36 saatin bir saatinde oturabildiysem kendimi çok şanslı bulduğum nöbetler çok olmuştur. Hı-hı. Yani inanın ayaklarımızın altını hissetmeyecek şekilde böyle hani ağrılarım oluyordu gerçekten. Ama maalesef bunların karşısında çoğu zaman bir teşekkür bile alamıyorduk. İnanın karşımda beklediğim tek şey teşekkür. Onu bile çoğu zaman söyleyebilirim. Hiç bizimle empati kurulmadı yani. Özellikle ben kendi şahsım adına söyleyebilirim. Beklediğim tek şey biraz empati. Yani bunlardan bahsettiklerimiz belki hani yaşamadığı için insanlar çok hani anlamayabilirler ama mesela dünkü canlı yayına bağlanan hanımefendi gerçekten çok çok talihsiz şeyler söyledi. Böyle hani düşmanca neredeyse diyebileceğim tavırlar içerisindeydi. Yani çok böyle ön yargılıydı bize karşı. Dediğiniz gibi bilinçaltı hiç temiz değildi bence. Böyle hani bir cümle kurmuştu hatırlarsanız. İşte devlet hastanelerinde hasta ve hasta yakınlarına böyle psikolojik şiddet uyguluyorlar. Nasıl? Yüzümüze bakmıyorlar, yüzümüze gülmüyorlar diye. Hı-hı. İnanın yani o anda ben bir çocuk hekimi olarak, bir de bir anne olarak, şimdi önüme gelmiş bir çocuğun annesinin o anda nasıl kaygılandığını, ne kadar endişelendiğini, ne kadar üzgün olduğunu ya hissetmemem mümkün mü? Ya onlar benden hani yardım bekliyorlar. Benden hani bir medet umuyorlar yani. İmkan var mı? Ama ben o 3,5 dakikada bana ayrılan, çünkü 10 dakikada 3 hasta bak deniyor ya.
3,5 dakikada hocam hem muayene edeceksiniz, hem teşhisi koyacaksınız, evet, hem tedavi ortaya çıkacak ve tüm bunlarla birlikte bir de gerekli psikolojik destek, güler yüz, o bu falan hepsini yapacaksınız. Robot ya, musunuz ya?
İşte ben makine değilim. Ben bir insanım. Bunu ancak
ve bunların hepsini her 3,5 dakikada bir yapacaksınız bir sonraki hastayla birlikte.
Evet. Hı-hı. İnanın ya, bu ne akla uyuyor ne de bir vicdanı sığıyor. Çünkü hı-hı, bahsettiğim gibi çok böyle benim hastalıklarım, baktığım hastalıklar gerçekten çok zor. En az 3-4 tane hekim arkadaşımız görüp artık sonrasında bu metabolik hastalık olmasın diye gönderilen hastalar. İnanın kaç kere denk geldim ya, bana oraya gelebilmek için, bana derken yani bulunduğumuz hani hastanedeki o polikliniğe gelebilmek için ineğini satan mı dersiniz? Saatlerce hani uçak parası olmadığı için saatlerce o hasta çocukla otobüs yolculukları yapan insanlar. Ya ben o insanlara nasıl 3,5 dakika edebilirim? Nasıl 3-4 dakikada yani tanı koyabilirim, tedavi edebilirim? O tedavinin de doğru anlaşıldığından nasıl emin olabilirim? Hı-hı. Çünkü
tüm bunlar içerisinde hocam yani yanlış teşhis de olur. Çünkü aceleniz var, acele etmek zorundasınız. Yanlış teşhis de olur, yüzünüz gülmeyebilir de. Bakın bunların hepsini eksiksiz yapacaksınız 3-3,5 dakikada. Doğru teşhis, doğru muayene, doğru teşhis, doğru tedavi, güler yüz. Ya nasıl yapacaksın ya bunları?
İnanın o anda o kadar kaygı yükleniyorsunuz ki, acaba ne yanlış yapabilirim, ne olabilir diye. Hı-hı. Bir de kapıda yani 5. dakikadan itibaren o kapınız yumruklanabilir, tekmelenebilir. Hadi neredesiniz, sıra bana geldi falan diye. Hı-hı. Ya da orada bekleyen hasta yakın elinde bir bıçak olabilir, silahla gelip hı-hı, yaralayabilir. Yani bunun can güvenliğiniz yok. Hani hastanelerde şu an böyle hani kapıya güya güvenlik şeyleri kondu ama ben elimi kolumu sallaya sallaya böyle girdim. Hatta bir keresinde ben güvenlik görevlisine gösterdim. Bu öten telefon, bir şey olmaz abla geç ya dedi. Hani o sırada doktor olduğumu bilmeden. Yani çok iyi güvenlik önlemleriniz yok.
Mesleği bıraktınız bu arada. Hekimliği tüm bunlardan dolayı, bu kırgınlığınızdan dolayı bıraktınız. Bu arada bir meslektaşınız, hem branş olarak da meslektaşınız, Banu Hanım selamlarını göndermiş. Ben de çocuk metabolizma uzmanıyım. Konya'dan selamlar demiş Banu Hanım. Bu 50 kişiden 40, ikisi burada. 48'i nerede bilmiyorum. Ama selamlar onlara da. Biri de mesleği bırakmış bu arada. 49'a düştü. Peki yani bu bir ara verme mi, yoksa tamamen bıraktınız, ben artık başka işler yapacağım mı diyorsunuz?
Şöyle,
ya da yurt dışına mı gideceksiniz?
Bu sürede önüme bir fırsat çıktı. Başka ben zamanında kazandığım histoloji, embriyoloji bölümü vardı. Daha çok laboratuvar kısmında geçeceğim. Laboratuvar kısmında hizmet vermeye geçeceğim. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Devamında metabolizma ile birleştirip metabolik hastalıklar alanında çalışmayı düşünüyorum. Ama hasta bakmak benim için klinisyen olarak çalışmaya, ben kendi kafamda artık son verdim. Bu sebepler yüzünden özellikle. Yani inanın o dünkü hanımefendinin bahsettiği, ya hani dedim ya böyle çok hani bizimle bir şekilde empati kurmadığı, üstüne böyle işte mesela bana uygulanan şiddetlerden ben böyle birazcık hani sizinle tanıştık.
Dayak yediniz mi oldu hiç?
İşte onlardan bahsedeceğim. Hı-hı. Yani iki kere böyle aktif fiziksel şiddete uğradım.
Dayak yemek de ne kaba bir ifade. Şiddete uğradınız mı daha doğru olacak. Düzeltiyorum, özür dilerim. Buyurun.
Yani bir tanesinde böyle yoğun bakım ünitesi olmayan bir hastanede çalışıyordum. Orada hastanın yoğun bakımlık sevk etmemiz gerekiyor ama bir türlü sevk edemiyoruz. Ama elimizde var olan bütün koşullarımızda, yani hem personelimiz, ekipmanımız, her şeyimiz oraya yığıp resmen yoğun bakım ünitesine haline getirmişiz. O sırada yani annesi, yani bir teşekkür edeceğini, ya Allah razı olsun hani burada elinizden geleni yapıyorsunuz diyeceğini, benim yani öyle bir saldırmıştı ki böyle ayaklarımı yerden kesecek şekilde boğazımı tutup kafamı duvardan duvara çaldı. Yani hani duvardan duvara vurdu. Ya o sırada o hanımefendi neredeydi? Ya da biz ben acilde yine nöbetçi çalışırken içeride hasta muayene ederken içeriye pataküte dalan bir adama, yani beyefendi dışarıda bekleyin, içeride hastayı muayene ediyoruz, birazdan size bırakalım dediğimizde bıçak çekilmişti. Yani hani o zaman neredelerdi? Hiç bir şiddete uğradığımız ya da böyle ciddi hakaretlere uğradığımız zaman, ki mesela bir gün akşam ben normalde 4'te poliklinik biter, çokça 6'lara 7'lere kadar poliklinik devam etmişimdir. Bunu bilen hastalardan bir tanesi 6'da gelip poliklinikten hasta baktırmak istiyor. Dedim ki hanımefendi 6 saat bu saatten sonra olmaz, lütfen yarın gelin dandevumuzu sıranızı alın bakayım. Ne hakaretler, karnımda o zaman ben hamileydim, doğmamış çocuğuma hakaretler, beddualar, küfürler. Yani inanın insanı o kadar yıpratıyor, yoruyor. Hani insan diyor ki yani yazık etmişim ben şimdiye kadar kendime. Ben onun için çok üzüldüm gerçekten. Bir de dün hanımefendi şey dedi ya, böyle kimse işte dur gideyim de sağlık çalışanı böyle pataklayayım da geleyim demiyor. Yo yani bir yıl önce daha hatırlarsanız videosu çıkmıştı. Bir beyefendi sokak röportajında şey diyordu. Benim en büyük zenginliğim doktor dövmek.
Evet, hatırladım.
Hatırlarsanız yani maalesef ki toplum artık hani yavaş yavaş bu şekilde dönüşmeye başladı. Dolayısıyla benim de umudum çok fazla kalmadı. Böyle mesleğimden umudum kalmadı. Benim diyorum ya çok büyük hayal kırıklıkları yaşadım bu anlamda. Yani... Ve ama sistem hani bu suçlu kesinlikle doktorlar da değil. Nerede bir mesela başıma gelmişti yine bir kış nöbetinde böyle acil servis yıkılıyor bir sürü hastalar ama 3 doktor, ben de o gün nöbette uzmanıyım. 3 doktor asistan arkadaşım çalışıyor, ben de baktım çok yoğun, indik hep birlikte canla başla terle böyle bir hasta bakıyoruz. Sabahında bir de başhekim yönetici tarafından ifadeye çağrılır gibi böyle çağrıldım. Hayırdır doktor hanım, dün işte çok fazla hasta varmış, hayırdır iş mi yavaşlatıyorsunuz, niye böyle yavaş hasta bakıyorsunuz diye.
Ya.
Yani böyle bir şey olabilir mi? Herkes canlı başla çalışırken bir de bunun sabahına hani hesabı sorulur mu? Oradaki sanki olayın suçlusu biz doktorlarmışız gibi orada. Hem de yöneticilerin tarafından böyle anlaşılmamak çok zor. Çünkü sistem şu an sayı üzerinden gidiyor ya. Yani
hocam çok özür dilerim. Toparlamak durumundayız. Ara vereceğiz. Evet. Buyurun.
Evet. Yani ben bu zihniyetler değişmeyeceği için ben bunun için istifa ettim. Daha doğrusu başka alanda çalışmaya yöneldim diyebilirim. Ama yazık oluyor. Birçok böyle yetişen kalifiye insanlara çok yazık ediliyor. Çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere. Sağ olun. Emeğinize sağlık her şey için. Sağ olun. Teşekkür ederiz.
Teşekkürler. İyi
akşamlar. İyi akşamlar. Efendim bir ara veriyoruz. Sonrasında geliyoruz. İşinizin zor yanı nedir? Bir hekimin serzenişlerini dinledik. Mesleği bırakma sebebini dinledik. Reklamlardan sonra geliyoruz. İşimin zor yanı şudur dediğiniz ne varsa buyurunuz, bekliyoruz. 0216 987 52 32 canlı yayın numarası 0216 987 52 32. Reklamlardan sonra buradayız. Çut.
Acısa da canım, seni düşünmekten korkmadım, yorulmadım. Uyumadım gecelerce, elimdeydin hep içimde. Kötüydü sensizlik, çok çile seçtim. Yorgunum yollardan değil, yanıldım aşkımdan kaçtım. Utandım kendimden, sustum. İçimden geçenleri dinledim, koştum sana. Döndüm yine sana, sana. Öldüm yine sana, sana.
Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek devam ediyor efendim. İşimin zor yanı şudur dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz bu akşam üzeri ve bakalım kimle konuşuyoruz. Merhaba, hoş geldiniz, iyi akşamlar.
Zeki, iyi akşamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin.
Sağ olun efendim, buyurun tanıyalım sizi de.
İstanbul'dan Hakan ben, 31 yaşındayım.
Buyurun Hakan Bey, işinizin zor yanı ya da
İşimin zor yanı öncelikle sağlık çalışanlarının zorluklarını apayrı bir kutup tutarak, yani öneminin fazla olduğunu belirterek bir kenara ayırıyorum. Ben de bir hemşire eşiyim. Hı-hı. Hemşire kocasıyım. İşimin en zor yanı herhalde bu. Sağlık
eşinizin hemşire olması olmak. Değil mi? Evet, peki.
Hı-hı. Çünkü her akşam nöbete gittiğinde veya her gün işe gittiğinde acaba bugün bir sıkıntı yaşayacak mı korkusuyla günü geçiriyorum veya gecemi geçiriyorum. Hı hı. Keza şöyle ki biz nişanlılık dönemimizde benim eşim vardı bebek hemşiresi. Hı hı. Bir üniversite hastanesinde Anadolu yakasında. Hı hı. Bir aile saat gece 3.30-4 civarı çocuklarını getiriyorlar. 9 aylık bebeklerini getiriyorlar işte hasta olduğu için. Hı hı. Doktor da hani damar yolu açılıp işte serum verilmesi gerekiyor. Tedavisini söylüyor. Eşim de işte hem çalıştığı bölümün hem hastanenin kıdemli hemşirelerinden diyebilirim yani. Hı-hı. İlk giren hemşirelerinden diyebilirim. İşleyişi de çok iyi biliyor. Şeyi de çok iyi biliyor. Yapılması gerekenleri vesaire. Damar ulaşmak için işte bebek babasının kucağında eşim işte yanındaki hemşire arkadaşıyla beraber işte damara enjektörle iğneyle beraber girerken ki hepim ben 31 yaşındayım. Ben bile hani iğne yaptıkları zaman hani bir canım yanıyor yani.
Hepimizin
yanıyor. Hı-hı. Çocuk istemsiz ağlıyor.
Evet.
Çığlık basıyor. İki hasta zaten hani. Babası damar yoluna giren iğneyi çocuğunun damarının içinde kırılma pahasına çekip geri çekip hı-hı. eşimin boğazına dayanıp diyor ki sen bu çocuğa tedavi uygulamayacaksın, elini sürmeyeceksin. Eğer elini sürersen bu iğneyi senin boğazına batırırım.
Bir dakika, yani damar yolundan iğneyi çıkarıyor, eşinizin boğazına mı dayıyor?
Tabii, eşimizin damar yolunu, bebeğin damar yoluna girmek için iğneyi sokuyor.
Tamam.
İşte damar yoluna girme esnasında çocuk çığlığı basınca, babasının da kucağında ya, babası...
Yani bebek ağladı diye kızıyor, değil mi?
Tabii. Bebek ağladı diye kızıyor, çocuğun derisinden içeri giren, damarından içeri giren iğneyi, damarın içinde kırılıp, içinde kalma pahasına, yani bu riski göze alma pahasına, eline... İğneyi alıp geri çekip iğneyi eşimin boğazına dayayıp bu iğneyi senin boğazına batırırım sen bu çocuğa elini sürmeyeceksin diye.
Hı hı. Sonra peki bu mahkeme falan
yazıyor. Sonrası tabii olay polis vesaire şikayetçi olmuyor. Polislere de bu vatandaş ne derler artık kabadayılık taslıyor vesaire şikayetçi olundu. Sonrasında olan zaten trajikomik olan kısmı o. Ben dünden beri aramaya çalışıyorum Zeki seni. Dünkü hanımefendi sen devlet hastanesindeki olayları biliyor musun diye sana sorular soruyor ya.
Evet.
Bu hanımefendi işte bu yani genelleme gibi olacak ama dünkü onun konuşmalarından yola çıkardığım bu. Benim eşimin çalıştığı yerde yarı vakıf yarı özel yani paranın hükmünün geçtiği bir hastane.
Hı hı.
Bu hanımefendi hani diyor ya oradan arttırıyorum buradan arttırıyorum ben özele götürüyorum diye. Hı hı. Parasıyla hastane satın aldığını sanan tipler var ya o evet. hanımefendi onlardan diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim bu arada.
Evet.
Çünkü ben bu kadar kibirli konuşan bir insan görmedim dünkü hanımefendi kadar. Ki kendisi de
yani çok öfke var ve çok kızan oldu kendisine söyleyeyim. Bir de şimdi, yani dün şöyle bir şey söylemişti. İşte doktorları pataklıyorlar ama bir sorun bakalım gidin hastayı anlamaya çalışın neden böyle bir şey yapıyor. Hadi anla bakalım işte anlayın gittik dedik ki beyefendi siz beyefendi dedik bir de. Neden hemşire hanımın boğazına bu iğneyi alıp dayadınız ve tehdit ettiniz kendisini desek.
Cevabı söyleyeyim mi?
Cevabı şu olacak. İşte bebeğim ağladı. Hadi anlamaya çalışın
babalık
bakalım.
Babalık içgüdüsüymüş
efendim. İçgüdüsü yani, de efendim güdüleri de hareket eden hayvanlar bu arada. Yani daha ziyade hayvanlar.
Sevdiği olarak
evet.
davranmış. Eşimden özür
aklıyla söyledi. Hareket edecek. Evet.
Hı-hı. Eşim kabul etmedi. Ben de etmedim. Hani o zaman dediğim gibi nişanlıyım. Zaten bana yani bu olaydan birkaç gün sonra söylediler. Çünkü olayın olduğu esnada bu olay benim kulağıma gelseydi. Bu arada hani ben şiddet yanlısı bir insan hiçbir zaman olmadım. Hep konuşarak hani problemlerimi çözmeye çalışan bir insanım. Hı-hı. Ama o hastaneyi o akşam yakardım yani o hale gelirdim.
Yakmamalıyız işte biz de mesela aklımızda hareket etmeliyiz. Evet.
İşte yani o ben o zamanki döneme hani göre konuşursak ben de o fevziliği yapardım diye düşünüyorum. Bunu bildiği için.
Bakın Zeynep şimdi böyle bir şey olduğu düşünün. Şimdi bir hemşire hanımın boğazına iğneyi dayadı dedi ki sen benim çocuğumun tedavisini yapmayacaksın bebeğim dedi. Ve bebeğin kolundan iğneyi çıkardı hemşirenin boğazına dayadı birisi. Bir maganda. Evet. Şimdi bunun üzerine hemşire hanımın eşi beyefendi o da magandalık yaptı bunun karşılığında. Aklını kaybetti. Akıllıca hareket etmedi. Gitti. Hastanede ortalığı birbirine kattı. Kavga çıktı hastanede. Ve taraflardan biri yaşamını kaybetti. Yaralandı vesairesi. Artık orada senaryo geniş şekilde değerlendirilir. Şimdi niye bunlar oluyor? Neden sen daha önce sistem diyorum. Sağlık sistemi işte bununla birlikte hukuk sistemi, adalet sistemi. Neden daha önce benzeri şekilde gerçekleşmiş olaylarda bu tipleri alıp ağır hapis cezaları vermedin ya. Yani bir hemşirenin, bir sağlık çalışanının boynuna iğne dayamanın ne olduğunu, ona el kaldırmanın ne olduğunun hesabını neden sormadın? neden ağır şekilde cezalandırmadın? Bak bu dün olmuş, iğne dayanmış. Yarın öbür gün yine olacak, yine oluyor. Bakın daha dün bir haber vardı, aktarayım ben size. Şimdi bunlar cesareti nereden alıyorlar efendim? Haber şu, doktoru sopayla darp eden 3 sanığa tahliye. Bakın haber burada. Şimdi hemen haberi vereyim ben şimdi. Şimdi bir dakika şurada, bir saniye. Haber de burada.
Yapıyordu.
Bir dakika. Habertürk'ün haberi herhalde. Alalım.
Yol ortasında doktoru darp ettiler. Geldikleri minibüste kaçtılar. 3 saldırgan ilk duruşmada tahliye edildi.
Kendimi korumaya çalıştım ama ellerinde sopalar vardı.
Doktoru görmeniz lazım. Boyunluk, yüz, göz, her tarafı mosmor efendim. Evet, devam.
Tahmin edebiliyorum.
48 yaşındaki Doktor Ekin Ürel Güney İzmir'de aile hekimi olarak görev yapıyordu. Daha önce aile sağlığı merkezinde tartışma yaşadığı kişilerin hedefi oldu. Geçen 7 Ekim'de evine dönerken saldırıya uğradı. Güney'i siyah minibüste takip eden 3 kardeş sopalarla Doktor Ekin...
Kayıtları var bu arada, kayıtları var. Bir evet. De olayı hastanenin dışına taşıyorlar ya da sağlık merkezinin dışına taşıyorlar bu arada. 3 kişi planlı şekilde...
Tabii bilinçli yapılmıştı.
Evet, ve dövüyorlar efendim, darp ediyorlar, devam.
Güney'i darp etti.
Bir saniye.
Olayın ardından kaçan kardeşler yakalanarak tutuklandı. Savcı iddianamesinde olayda kullanılan sopayı silah saydı. Kasten yaralama suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen sanıklar ilk kez hakim karşısındaydı.
Sonra?
Darbelerin %90'ı kafama. 20-25 tane yumru var kafamın üstünde. Hepsini kafama vurmaya çalışmış.
Üç kardeş görüntülü sistemle duruşmaya katılırken Doktor Ekin Hürel Günay salonda hazır bulundu. Tüm sanıklar pişman olduğunu söyleyerek doktordan özür diledi. Sanıklardan şikayetçi olduğunu yineleyen Doktor Günay, meslekten istifa ettiğini ve gelirinin olmadığını söyledi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Nasıl tahliye edersin ya? Sen nasıl tahliye edersin bu kişileri?
O nasıl bir vicdan?
Evet, doktorun kafasını, gözünü, her tarafını kırmışlar. Bakın ben bunu retweet ediyorum. Twitter'da görebilirsiniz. Bir daha bunu paylaşmıştım. Zeki Kayahan hesabında retweet ediyorum. Takip etmiyorsanız Twitter'da arama bölümüne Zeki Kayahan yazarak bulabilirsiniz. Siz de retweet ederek yayabilirsiniz. Nasıl tahliye edersin ya? Sen bunu tahliye edersen yarın öbür gün hemşire hanımın boğazına birisi iğneyi de dayar, diğeri kafasına silahı da dayar. Yani korkulacak bir şey yok ki. Onu caydıracak, durduracak ne var elimizde? Ne var ya, ne var? Şimdi ben beyefendi diyorum ki, beyefendi olur mu, magandalık olur mu? Ne demek gidip hastane birbirine katarım, zarar veririm? Hukuk sizi koruması gerekir. Hukuk korursa zaten durursunuz, durmanız gerekir. Hukuk korumasa durmanız gerekir. Yine kendinize zarar vermiş olursunuz çünkü. Aklımızla hareket etmek durumundayız. Aklımız da bize neyi söyler? Der ki arkadaş, biz talep edeceğiz. Biz aklımızı kullanacağız. Yasaların bu tür magandalar için daha ağır, yaptırım gücü daha yüksek şekilde çalışmasını vatandaşlar olarak talep edeceğiz. Şunu soruyorum. Bu üç kişi... Hadi senaryoyu değiştirelim. Bir hakimi verdiği karar hoşuna gitmedi diye sokak ortasında darp etseydi, acaba adalet sistemi bu üç kişiyi tahliye eder miydi? Bu üç kişi bir polisi sokak ortasında darp etseydi, adalet sistemi bu kişileri bırakır mıydı? Bu üç kişi bir polisi, bir hakimi darp etseydi, İçişleri Bakanı televizyonlara çıkıp neler söylerdi? Adalet Bakanı çıkıp neler söylerdi? Peki hekim olunca niye konuşmuyorsunuz arkadaş? Niye konuş? Bu hekimler hepimize lazım ya. Adalet Bakanı da lazım, İçişleri Bakanı da lazım, çiftçiye de lazım, öğrenciye de lazım, polise de lazım. Hepimize lazım ya. Hepimizin yarın öbür gün kalbinde sorun olabilir, beyninde sorun olabilir. Dün de söyledim. Bu insanlar, bu emekçiler sizin kalbinizi çıkarıyorlar. Avuçlarının içerisinde atıyor o an kalbiniz. Onarıyorlar, tamir ediyorlar, yerine koyuyorlar. Beyninizi çıkarıyorlar ve tamir edip, onarıp, iyileştirip yerine koyuyorlar. Bu her meslekten kişinin ihtiyacı olan bir durum. Niye kimse sahip çıkmıyor? Bakın Aziz Hanım efendi söyledi, mesleği bıraktın dedi ya. Bir hekimin mesleği bırakması ne ayıp bir şey ya. Başta Sağlık Bakanı olmak üzere herkesin, hepimizin utanması gereken bir durum. Kendisini tehlikede hissettiği için, dayak yediği için, efendim 3,5 dakikada bir hasta görmek durumunda olduğu için. Bir tek utanması gereken ben miyim ya? Ben miyim yani? Niye bu üç kişi gidip bir hakimi dövseydi sokak ortası? Bir daha soruyorum. Bir polisi dövseydi, bir askeri dövseydi tahliye edecek miydiniz? Peki neye göre tahliye ediliyorlar? Yani doktor sopadan daha az etkileniyor kafasına vurulunca ama hakimin kafasına vurunca daha mı çok etkileniyor? Daha mı çok acıyor? Neye göre tahliye ediliyor ya da edilmiyor? Adalet neye göre işliyor? Adalet karşısında herkes eşit değil mi? Eşitlik talep etmek hepimizin hakkı değil mi? Neden caydırıcı, durdurucu yasalar çıkmıyor ya da yasalar işletilmiyor? Bunu çok merak ediyoruz ya. Çok merak. Çünkü hekime hepimizin ihtiyacı var ya. Hepimizin ya. Yarın öbür gün hangi bizim başına ne geleceği belli değil. Bakın kaç hekimimizi kaybettik, yurt dışına gittiler. Almanya'da her branşta hekimimiz var ya. Türkçe konuşan, Türkçe anlatan, Türkçe dinleyen Almanya'daki vatandaşlarımız çok şanslı bu anlamda. Yazık yazık, zor yetiştirdik. Çok değerli, çok kıymetli hekimlerimiz var. Hep söylüyorum, dünyanın en yetenekli hekimleri, dünyanın en yetenekli cerrahları bizim ülkemizde. Her yerde bunu gururla söylerim. Ama niye bu ya? Niye bu? Yani bir hekimin, düşünebiliyor musunuz? Bir kıymetli hekimin ameliyata girecek, seni iyileştirecek ve sonun elini kırıyorsun. Bir daha işini yapamayacak hale getiriyorsun. Bak az önceki hekim de işini bırakmış. Kolay mı yetişiyor ya? Kolay mı yetişiyor? Beyefendi çok teşekkür ediyorum size.
Rica ederim.
Eşinize geçmiş olsun. Hızlı bir şekilde evet buyurun.
Hemen söylüyorum hızlı bir şekilde. Bu işte sağlık çalışanlarının tümünü hani kapsayarak yine konuşuyorum. Şiddet uygulayan insanlar bu pandemide işte ben korona oldum diye yana yana tutuşan tipler var ya.
Evet.
İşte iki gece üç gece o da birilerinin zorlamalarıyla belirli saatlerde bir dakika bir buçuk dakika alkışlayan insanlar yine. Yine herkese genelleme yaparak katmak istemiyorum ama yine onlar muhtaç, yine onlar muhtaç olacaklar bu insanlara. Dileriz, dilerim ki yani kendi şahsım adına söylüyorum ve toplum adına da konuşmak gerekirse bu olaylar son bulur. Yani bu olaylar artık...
Toparlayalım çünkü çok sıkıştım, reklam açısından gitmem gerekiyor hemen. Başka mesajlar da var, telefonlar da var. Çok sağ olun.
Çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Kusura bakmayın, hızlandırmak durumunda kaldım. Farklı sesler duyalım. Aynı zamanda reklamlarımızı yetiştirelim. İyi akşamlar, sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi efendim kıymetli mesajlar. Zeki Bey, maalesef şiddet hastanelerde. Benim babam doktor ve mikrobiyoloji uzmanı. Bakar mısın efendim, mikrobiyoloji uzmanı. Laboratuvarda görevli. Hastanenin güvenliğinde çalışan güvenlik görevlisinin eşi hamilelik için numune veriyor. Hamilelik testi pozitif gelince güvenlik görevlisi babama gelip laboratuvarda silah doğrultup benim eşim neden hamile diye tehdit etmeye başlıyor. Bunu yapan hastanenin içindeki çalışan, sözde o hastanenin güvenliği sağlamakla yükümlü olan kişi maalesef daha sonrasında adliye süreci vesaire oldu ama hiçbir sonuca ulaşamadık, serbest kaldı. Ve babam şu anda mesleğini bıraktı, evde oturuyor. Evde oturuyor. Bakın şu kısa süreçte 3 tane hekimliği bırakmış kişiden bahsettik. Yayına katılan dinleyicimiz Beyza Hanım mesleği bırakmış. Mikrobiyoloji uzmanı laboratuvarda silah çekilmiş, mesleği bırakmış. Bunlar hepimizin zararına. Bakın çocuk metabolizması uzmanı olduğunu söyledi. Türkiye'de 50 tane vardı, 49'a düştü. Her ilde bile yok, her ilde bile yok. 49'a düştü. Kimin çocuğu zarar görecek? Sahip çıkmayan sizlerin. Doktorlar eylem grev yaparken yanlarında olmayan sizlerin. Her şeyi bir film gibi seyreden sizlerin çocukları bu hekimleri bulamayacaklar. Bir mikrobiyoloji uzmanı mesleği bırakmış. Az önce bir hekim 3 kişi tarafından sokakta darp edilmiş. Mesleği bırakmış. Kim zarar görecek? Ben, siz, hepimiz. O yüzden dün hanımefendi söyledi ya, yani yayında çok uzun vakti oldu, tam böyle programın son anlarına sıkıştı. Efendim o hekimleri pataklayanlara, sağlık çalışanları pataklayanlara bir anlamaya çalışın bakalım niye bunu yapıyorlar. Hiç de efendim anlamaya çalışmam. Hiç de anlamaya çalışmam. Dün daha da sert konuşmalıydım ama hiç de anlamaya çalışmam. Bir cahili, bir magandayı güdüsüyle hareket edeni ben anlamaya çalışmam. Ona anlaşılacak hiçbir şey yoktur. Cahildir ve cahilin, cehaletin kokusu rögar kapağından fışkırmış lağımdan daha beterdir. Sen lağım kokusunu, lağımı anlamaya çalışır mısın? Ben anlamaya çalışmam vallahi hiç. Bu alkışlarım hekimlere bu arada. Ve boşluğu dolduruyoruz öte yandan. Burada çeşitli efektlerimiz var. Hepsi hekimlere, hepsi şiddet gören hekimlere, sağlık çalışanlarına, tüm bunlara rağmen özveriyle çalışanlara. Bakın biz neyi başardık diyoruz. Dün bana kızıyordu bazıları. Diyordu ki sen anlamıyorsun işte, devlet hastanesine gittim mi, sağlık ocağına gittim mi? Gittim kardeşim, gittim hepsine, gittim hepsini biliyorum yani. MS hastam var, gidiyorum. Devlet hastanesine gidiyorum. O şu tuzun kurum meselesinden de çok sıkıldım. Biz bir hekim dinleyicimle neyi başardık biliyor musunuz? Kimin için biliyor musunuz? Sizin için. HPV aşısı. HPV aşısı hatırlıyor musunuz? Yakın dönemde konuştuk Emre Hoca ile, yayında konuştuk. HPV aşısının ne kadar önemli olduğunu anlattı. Kadınlar için, erkekler için, ergenlik çağından itibaren hepimiz için bunun öneminden bahsettik. Ve HPV aşısının ücretsiz olması gerektiğinden bahsettik. HPV aşısıyla ilgili çok derin çalışmalar yapması gerektiğinden, herkesin aşıya ücretsiz ulaşması için mücadele etmesi gerektiğini söyledik. Ve bu konuşma duyulmuş, bizim yayındaki bu konuşmamız duyulmuş. Ve bir, ben demiyorum hani bir bardağa taşıran damla olmuşuzdur ama HPV aşısı konuşması sonrasında ilaç firmalarının harekete geçtiğini, Sağlık Bakanlığı'nda zaten bir hareketlilik vardı ve kelebek etkisi diyelim buna. HPV aşısının ücretsiz olması çok yakın. Herkesin, hani o gün yazılıyordu ya, çok pahalı aşılar, aşı pahalı, aşı şöyle. Artık ücretsiz oluyor. Kimin için mücadele ediyor bu hekimler? Sizler için mücadele ediyorlar. Benim için, hepimiz için mücadele ediyorlar. Ama biz onları yalnız bırakıyoruz. Hala kalkıp ya doktorları boşu boşuna dövmüyorlar, sağlık çalışanları boşu boşuna dövmüyorlar gibi magandaca, dangalakça bir argümanla karşıma gelenler olunca çok sinirleniyorum ben yani. Kalkıp sen sistemi sorgulamayıp sanki oradaki hastanede olan kalabalığı, hastanede olan problemi hekim yaratmış, hekim oluşturmuş, sağlık çalışanı oluşturmuş gibi yaklaşınca ben çok sinirleniyorum. Çok sinirleniyorum yani. Hekim orada işini yapacak, muayene edecek. Sen ona uygun koşulları oluşturacaksın. Dövmeyeceksin, dövdürtmeyeceksin. Bunu yapabiliyor musun? Yapabiliyor musun? Girsene bak adliyeye, kaç tane korumadan, kaç tane güvenlikten geçiyorsun. Gittin mi Çağlayan Adliyesi'ne hiç? Çağlayan Adliyesi'ne girmek havaalanına girmekten daha zor. Kapının önünde kuyruk var. Avukatlar bir taraftan giriyor, efendim vatandaş bir taraftan giriyor. Efendim şey, aracını adliyeye park edemiyor vatandaş, adliye çalışanı, avukat vesaire girebiliyor. İçeri giriyorsun, onun kapısı ayrı, bunun kapısı ayrı. İçeriden girerken kemerleri çıkaralım, onu böyle yapalım, şu şurada kalsın, bu böyle olsun, bilmem ne olsun diye bağıran görevliler var. Hastane nerede? Daha mı kıymetsiz hekimlerin canı? Daha mı kıymetsiz sağlık çalışanlarının canı? Bu kadar olumsuz örnek, bu kadar çok kavga, gürültü, patırtı varken ve hala hep aynı sebeplerden yaralanıyorken, ölüyorken hala aynı şekilde aynı sorumsuzlukla mı bakılacak ya? Umarım bu da bardağı taşıran damlalardan birisi olur ve tedbirler artık alınır. Bir hekimin mesleği bırakması ülkenin çok büyük bir değer kaybıdır. Hani millilikten bahsediliyor ya, milli servettir. Çünkü hepimiz okuttuk onları okullarda, hepimizin katkısı oldu. Elbette onlar çok çalıştılar, onlar yaptılar. Emeğin, çabanın, başarının büyük kısmı onların. Ama bizler de katkı sağladık ödediklerimizde, vergilerimizde. Hepimizin kaybı, onu anlatmaya çalışıyorum.
Görüyordum, duyuyordum, biliyordum, susuyordum. İstemedim, neden hayır diyemedim ki. Kızıyordum, kaçıyordum, köşelerde yaşıyordum. Söyleyecek sözüm çoktu, neden sustum ki? Benim kendimle ufak bir sorunum var. İçimde patlamaya hazır bir bomba var. Ben bu gece karar verdim, koşulup gökte uçmaya. Sevdiğimi, kızdığımı dünyaya haykırdım.
Ben sağlık bakanı olsam, bir hekimin, bir sağlık çalışanım öldürüldüğünde, saçının teline zarar geldiğinde mesleği bırakırım ya. Ayrılırım oradan. Çözemiyorsan bu işe ayrılırım. Sonraki geldi, yine mi çözümüydü? Ben de ayrılırım, ben de ayrılırım, ben de ayrılırım deyip gitmeleri lazım. Belki o zaman çözülür. Kim koruyacak hekimleri? Kim koruyacak sağlık çalışanlarını? Tapu kadastro mu koruyacak? Tarım ve köy işleri mi koruyacak?
Açıklarda yüzmenin tam zamanı şimdi. Hep bir sebep buluyordum, uzaktan seyrediyordum. Ne varsa tutuklu ben de bıraktım gitti. Benim kendimle ufak bir sorunum var.
Ne dolmuşum yalnız. Bir ara vereceğiz, öncesinde size Storks'tan bahsetmek istiyorum. Storks Türkiye'nin ilk mücevher markası. Türkiye'de 30'u aşkın mağazası ve yüzlerce satış noktasına sahip Storks ve dünyanın kabul ettiği standartta mücevherler üretiyor. Kendi üretim sahasında yıllardır ustalık yapan insanların el emeğiyle üretim yapıyorlar. Dünyanın kabul ettiği standartta mücevherler ürettiğinde belirtelim ve öne çıkan koleksiyonları var Storks'un. Storks yüzüğü var mesela, anlamı sen, ben, biz ve patentli bu. Sadece Storks'da baget grubu var, son yılların en trend mücevheri. Men Collection var, güçlü ve ürün çeşidine sahip erkek koleksiyonuna. Karar ver.
ait Elmas Grubu var. Osmanlı'dan günümüze mücevher sanatının muhteşem yüzünü yansıtıyor. Rainbow var. Tabiatın tüm renklerin içinde olduğu Rainbow serisi. Entourage grubu var. Doğal renkli taşlarla sonsuza kadar modası geçmeyecek mücevherler içermekte ve çok daha fazlası Storks'un web sitesinde görülebilir. Bir ara veriyoruz, sonrasında geliyoruz. Mesleğinizin zor yanını soruyoruz. İşimizin zor yanı nedir acaba? İşimin zor yanı şudur dediğiniz ne varsa buyurunuz, bekliyoruz. 0216 987 52 32 canlı yayın numarası 0216 987 52 32. Reklamlardan sonra buradayız. Çut.
Nereye gidiyorsan beni de al götüre bebek. Kafa kalabalık, içi dolu yetenek. Beterim beteri var ama bu betere. Yaşadıklarımın adı koca bir tripse. Seviyorum onu ama o da bırakırken kafalara deneme ve yine kırakır. Bulamadım asılıyor niye suratın. Nereye gidiyorsun beni beni bırakıp ya.
Ben yarınlarımda seninleyim o. Kaçamadım aşk çemberindeyim o. Senin yarın aşk benimle değil tabi yarım kalır kalmadı tadım.
Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek devam ediyor efendim. İşimin zor yanı şudur dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz bu akşam üzeri. Göztepe Altay maçında kaleciye saldıran kişinin saçmalığını görmüşsünüzdür sağda solda haberlerde, sosyal medyada. Göztepe ile Altay arasındaki maç sırasında korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Özenç'e saldıran taraftar Mehmet Nihat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı. Nihat Özenç'e saldırmasının bilinçli olmadığını savunurken, ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istediğim dediği öğrenildi. Kayınbiraderini görmek isterken dedi de korner direğini mi almış? Onu mu yapmış yani? Ha? Vay arkadaş ya. Evet. Kaleciye korner direğiyle direğine saldırmam bilinçli bir şey değildi demiş efendim. Ben karşı tarafta ambulansa gidip karşı türümde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim. Tabii normalde stada sahaya girip karşı türümdeki kayınbiraderinizi görmek isteyebiliyorsunuz. O nedenle karşı tarafa doğru gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Herhalde kornerdeydi. Eline falan çarptı. Çarpmışken de tuttu. Peki efendim, buyurunuz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyoruz size de.
Merhabalar Zeki Bey. İyi akşamlar.
Merhabalar efendim. Buyurunuz.
Ben Elif. İsmim. Anestezi uzmanıyım. Hı hı. 43 yaşındayım.
Hoş geldiniz hocam. Buyurun.
Hoş bulduk. Sizi kızımı okuldan almaya giderken izledim ve o kadar her zaman zaten takip ediyorum. Dinliyorum sizi. Hani sürekli doktorları haklarını savunmanız, bizi böyle kıymet vererek anmanız gerçekten...
Hocam nasıl kıymet vermem?
Kıymetli, çok değerli.
Nasıl kıymet vermem? Yani... Nasıl vermem? Canımı seviyorum hocam. Sizi değil, canımı seviyorum ben. Yani babamın sağlık babamın sağlık sürecinde yapılanları, edilenleri o kadar derinden hissettim ki yoğun bakımda, evet, orada, burada, evet, yani, evet, inanılmaz ben... işler başarıyorsunuz. Ben nasıl kıymet vermem size
çok,
ya?
Çok teşekkür ediyoruz. Bu bilinçte olmanız, bu öngörünüz, bu düşünceleriniz gerçekten çok kıymetli. Aslında her insanda olması gereken şeyler ama maalesef günümüzde birçok insanda yok. Sizin gibi insanlar da var tabii ki. Herkesi bir kategorize etmeyelim. Siz de hani hep sorunlarınızı ben dile getiriyorum. Lütfen doktor dinleyicilerim bağlanın.
Evet.
Bana destek olun.
Evet, konuşun. Siz de konuşun. Yani. Buyurun.
Evet. Ve İpek ve Sıla, iki kızım var. Arabada da onlar vardı. İşte bizi arayacaklar dedim. Şimdi bekliyorlar sabahtan beri. Arayacaklar mı? Ne zaman arayacaklar? Şimdi onlar da mutlu oldular. İçeride gitti, radyoyu dinliyorlar.
Selamlar hepsine, evet. Peki.
Çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Şöyle Zeki Bey, hani ne bahsedeyim?
İşinizin zor yanı. Evet.
İşimizin zor yanı, bir defa en baştan başlayalım. Eğitim süreci. Yani doktor olmak için vermiş olduğumuz eğitim süreci. Yani böyle bir örneği yok. İşte 5 yıl ilkokul, üzerine ilk orta lise ve üzerine... Tıp fakültesi ve uzmanlık için verdiğimiz yılları
aslında sizler çok çalışkan öğrencilersiniz o dönem, evet, içerisinde. Yani evet, bizlerden ayrılan, evet, öğrencilersiniz. Öte yandan yani, sizin hedefe odaklanmanız aslında böyle çok, neredeyse ilkokul 4. 5. sınıfta başlıyor hocam.
Evet, kesinlikle, evet, öyle Zeki Bey. Yani lise yıllarında mesela çok tempolu bir çalışma var. Yani tıp fakültesi kazanmak gerçekten zor bir şey. Ama
kazanmak zor, okumak zor, bitirmek zor.
Evet, tıp fakültesi okumak ve bitirmek çok daha zor. Onun bir adım ötesi asistanlığı bitirmek ve uzman hekim olmak çok daha zor. Yani ciddi bir emek gerektiriyor ve bu kesintisiz bir 22-23 yıl demek. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Bir çocuğun doğduğunu düşünün. Siz ilkokula başladığınızda bir çocuğun doğduğunu düşünün ve o çocuk 22-23 yaşında oluyor siz uzman doktor olduğunuzda. Ben hep böyle düşününce yani benim bile gözümde bir yol. Nasıl geçirmişim bu yılları diye. Öncelikle en zor yanı bu. Eğitim süreci.
Evet.
Sonrasında tabii asistanlıkta çok farklı bir sistemimiz var bizim. Yani çok yasal haklarınız yok. Kendinizi savunamıyorsunuz ya da bu böyle olmaz diyemiyorsunuz. Var olan sisteme ayak uydurmak zorundasınız. Hani öğrenmeniz, tecrübe edinmeniz gerekiyor. Ama bu şekilde çalışırken de çok zor.
Doyasıya tatil yapabiliyor musunuz hocam mesela, bunu soralım.
Kesinlikle yapamıyoruz. Yani zaten asistanken 2 hafta ya da 3 hafta izin almanız çok zor. Yani 1 hafta ya da 10 gün civarı izin alabiliyorsunuz. Normal gün içinde mesainizi yapıp gecesinde nöbet tutup ertesi gün 5'e 5.30'a kadar da çalışıyorsunuz. Hani şöyle bir örnek vereyim, bir gün asistanım saat 5.30 olmuş, nöbet ertesiyim, çıkamamışım, artık hasta başında ağladığımı hatırlıyorum. Hocam geldim, niye ağlıyorsun, sana cerrahlar mı bir şey yaptı dedi. Yok dedim, yani ne yaptınız bu kıza dedi. Yok hocam, bir şey yapmadık dediler. Ben tamam dedi, hadi sen çık artık evine git dedi. Hani böyle bir sistem.
Evet.
Ve bugün hani benim çocuklarım mesela 10 yaşında kızım diyor ki keşke sen doktor olmasaydın.
Ya.
Evet, yani bu ne kadar.
İster misiniz mesela çocuklarınızın hekim olmasını, ister misiniz?
İstemem Zeki Bey. Yani şöyle, aslında yaptığımız iş çok kıymetli bir iş. Tatmin edici yanı çok yüksek bir iş. Ben de yoğun bakımı, siz de biliyorsunuz, bir yoğun bakım doktoruyum aynı zamanda da. Biz anestezi uzmanları hem ameliyathanelerde hem yoğun bakımlarda çalışıyoruz. Yaptığımız iş çok tatmin edici. Bir defa kalbi duran bir hastayı hayata döndürüyorsunuz. Ya, evet. Ötesi var mı?
Evet.
Ama bir o taraftan da mesela çok gencecik bir hastanızı yaptığınız tüm müdahalelere rağmen kurtaramıyorsunuz ve annesine gidip işte gencecik bir çocuğun vefat ettiğini söylüyorsunuz. Bu yandan da böyle üzücü ve sizi yıpratan bir yanı var. Ve biz de bu, bir defa şunu demek istiyorum. Her doktor hastası iyi olsun ister.
Evet.
Hiçbir doktor hastasının başına kötü bir şey gelsin istemez.
Evet.
Ama insanla uğraşıyoruz, girişimsel işler yapıyoruz, bir takım beklenmedik şeylerin olması da muhtemel. Bunlarla karşılaşınca da çevreden, hasta yakınlarından çok kötü tepkiler ve geri dönüşler alıyoruz. Bunlar da çok motivasyon kırıcı oluyor.
Peki hocam, toparlayalım, yani veda edeceğiz. Evet.
Bunları demek istiyorum. Şöyle, evet, güzel bir iş, kutsal bir iş, çok tatmin edici bir iş. İnsanları hayata döndürmek, bir çocuğu annesinin kucağına vermek, her şeyi insan için yapmak, ama keşke hem maddi hem manevi olarak kıymet görse çok daha mutlu olacağız. Bir de biz bu işi şöyle, tabii ki insan olarak insan için yapıyoruz ama bir bakımdan da para kazanmak için
elbette
yapıyoruz. Hani doktorlar böyle maddiyatçı, işte para kazanma tek hedefleri, para göz, öyle dünyalar paralar kazanan insanlar değiliz biz. Bunu dile getirmek istiyorum. Ama keşke maddi ve manevi karşılığını alabilsek. O zaman tabii çocuklarımın da böyle doya doya onlar da doktor olsun, benim hissettiğim bu tatmini onlar da hissetsin derdim. Peki. Umarım derim. Umutluyum gelecekten.
Peki.
Umutu da yetirmemeye çalışıyorum.
Elbette öyle, elbette öyle.
Evet.
Hep birlikte düzelteceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ oluruz. Görüşmek üzere.
İyi akşamlar diyoruz.
Teşekkür ederiz. Sağ oluruz. Evet, bugün biraz daha toparlayıcı oldu aslında. Özellikle dünkü hanımefendinin o tatsız konuşmaları sonrasında adeta mesaj bombardımanına tutuldum. Gün içerisinde, dün sonrasında, bugün, yani hekimlerden o kadar çok mesaj geldi, vatandaşlardan o kadar çok mesaj geldi ki, destek anlamında hekimlerimize, hekimlerin de itirazları vardı. Bugün bu programı yapmakta farz olmuş açıkçası. İşin zor yanından bahsedelim dedik ama hekimlerimize sağ olsunlar konuştular. Bakın, bir dinleyicimiz diyor ki işin zor yanını anlatıyor. Fakat çok uzun anlatmışsınız hocam. Merhaba Zeki Bey, orta rütbeler bir deniz subayıyım demişsiniz ve 13 kalemde uzun uzun, bu 2 A4'esi var. Yani keşke katılsanız, konuşsanız bu arada. Fakat şöyle bitirmiş: sağlık çalışanlarının işi çok zor. Onlar bizim annemizin, babamızın, çocuklarımızın hayatını kurtaran gerçek kahramanlar. Ama onlar sadece biraz daha iyi organize olup seslerini duyurabildikleri, bir de sizin gibi duyarlı sözcüye sahip oldukları için kıskanıyorum. Hepimiz onların sözcüleri olmak durumundayız. Bu sadece benim şahsımla ilgili bir durum değil. Çünkü hepimizin canı kıymetli diye düşünüyorum. Bir ara vereceğiz, öncesinde sizlere su içmeyi hatırlatacağım. Hekimlerimiz de onaylarlar. Su içmek oldukça kıymetli. Gün içerisinde yeterince su içmek, su miktarını ayarlamak oldukça değerli, kıymetli bir yaklaşım. Zil sesinden sonra hem bir bardak su içeceğiz, hem de su içerken kendimize sağladığımız katkıyı dinleyeceğiz. İşte o zil sesi.
Arçelik su arıtma sistemleri su içmeyi hatırlatıyor. Vücudun kontrol merkezi olan beynin de diğer organlar gibi suya ihtiyacı var. Sağlıklı zihinsel faaliyetler için yeterli miktarda su tüketmeniz gerekiyor. Tam da şimdi bir bardak su içme zamanı. Arçelik su arıtma sistemleriyle su içmeyi unutmayın.
Bir ara veriyoruz, sonrasında geliyoruz. Günün çocuk şarkısı burada olacak. Hangi çocuk şarkısına yer verelim, önerileri alabiliriz. Twitter, Instagram hesabımız Zeki Kayahan. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. Reklamlardan sonra buradayız. Çutuz.
Boston Donut'un sunduğu Zeki Kayahan Coşkun'la Matbaa.
Bir dakika, bu değil, yanlış girdik. Günün çocuk şarkısına girecektik. Çok özür diliyorum. Çünkü çocuk şarkısı çalacağımıza dair söz vermiş idik. O zaman şunu alalım.
Boston Donut günün çocuk şarkısını sunar.
İstedim ki
Kafa Radyosu'nda Zekirdek'tesiniz. O kara bulutları dağıtacağız. Ali Doğan, anestezi ve yoğun bakım uzmanı. Hocam sizle konuşamadık, vaktimiz kalmadı, özür dileriz. Twitter'dan Hülya Elman Lepiska, çok teşekkürler kıymetli mesajlarınız için. Benden bu akşam bu kadar. Gece 10'dan itibaren yine burada, yine Türkiye'nin en kafa radyosunda Matraks'ta olacağım. Gece Matraks'ta görüşelim. Yarın 16-18 saatler arasında yine burada, yine Zekirdek'te görüşmek üzere. Birazdan Nihat'la Sivrisinek yayında. İyi akşamlar.
Bastın Donat günün çocuk şarkısını sundu.